Ayrım 10.
Manikürcü kız kenara çekiliyor. Gözlerini kırpıştırıyor. Saçlarını tepesine toplayıp salıyor. Şadına dönüp bakıyor. Bitti. Kız aynaya eğiliyor. Ruhundaki gelgitlerin bütün dünyayı sürükleyecek şiddetli olduğunu göstermek ister gibi acı dolu, çaresiz bir bakış delip geçiyor aynayı. Kendi yüzünde nişanlandığından beri her gün biraz daha tükenen gücünü şu an artık tamamen yitirmiş olduğunun paniğini görüyor. İncecik bir ses duyuyor. Cik, cik, cik. Yüreği hopluyor. Korkuyla bakıyor çevresine. Ama hayır, aynadaki kanadı kırık saka kuşunu, onun yanındaki bilenmiş ekmek bıçağını kendisinden başka kimse, ama kimse göremiyor. Kimse, ama kimse duyamıyor saka kuşunun çığlığa benzeyen ötüşünü. Neredeyse boğulmakta olduğunu hissediyor kız. Genzindeki tükürük damlacığı büyümüş, büyümüş, tüm boğazını kaplamış sanki. Manikürcünün o sırada duvardan indirdiği bej rengine çalan gelinliği, sanki bir kurtarıcıymış, can simidiymiş, sanki çılgın dalgalar ortasında bir tekneymiş gibi bakıyor. Bir an önce giymek için can atıyormuş gibi heyecanla kalkıyor koltuğundan. Ama aynı anda da şimdi ne yapacağından emin olamayışın şaşkınlığıyla ellerini ovuşturarak bir aynaya, bir gelinliğe, bir şadana, bir öteki kadınlara dönüyor. Şadan uzanıp kızın boynundaki tarama örtüsünü alıyor. Paravanlı bölmeyi işaret ediyor. Gelinliğinizi giyinin de duvağa takalım. Manikürcü kız duvağı şadanın eline tutuşturup paravanlı bölmeden yana yürüyor. Kadınlar bir sihirli lambaya bakar gibi sevinçle bakıyorlar gelinliğe, gelinliğin peşi sıra giden kıza. Peltek bir konuşmayla yineliyor sözcükleri ağzının içindeki kocaman kovuktan örümcek ağlarına takılırlarmış gibi çıkartan kadın. Geç kalmayalım da. Duvağın baş kısmına gelecek bez çiçeklerle yaprakların tellerini düzeltmeye çalışan şadan, bir mine çiçeğine daha form verirken kahkahayı patlatıyor. Ayol gören de siz gelin oluyorsunuz sanır. Rahatlayın, oturun birazcık. Kapı açılıyor. Saçları pırıl pırıl, briyantinli gencecik bir erkek başı uzanıyor. Daha çok mahcubiyet titreşli bir sesle, bizimkiler hazır mı diyecektim. Gel, gel içeri diyor şadan. Ve yerlerine yeniden dönüp dönmemeye karar verememiş öteki kadınlar. Genç adam kapıdan içeri iki adım atıyor yalnızca. Kapının aralık kalmaması gerektiğini düşünmüş olmalı, kapatıp sırtını dayıyor buzlu cama. O sırada paravanın arkasından gelinliğiyle çıkıyor kız. İncecik yüzü, incecik belli, incecik duygular olan bir melek gibi. Yaşamı boyu beklediği an buymuş gibi dudaklarında, yanaklarında, göz bebeklerinde ışıltılarla bakıyor herkese. Kapının önünde dikilen genci görünce oradaki herkesin ayrımsadığı bir elektrik alışverişi oluyor aralarında. Gözlerini yere indiriyor, yanakları alevleniyor. Şadan kıza yaklaşıyor. Omzuna dokunup aynanın önündeki koltuğa oturtuyor onu. Duval saçtaki topuzun çevresine gelecek biçimde yerleştiriyor. Bir ameliyat hemşiresinin ciddi yüz ifadesi var şimdi manikürcü kızın yüzünde. Doktoru hiç aksatmadan makas, pens, kanca uzatır gibi tokaları pensleri uzatıyor Şadan'a. Şadan da aynı biçimde yaşamsal önem taşıyan bir iş görüyormuşçasına manikürcü kızın uzattığı tokaları, pensleri, çatık kaşları her defasında bir kez daha çatılarak dudakları biraz daha büzülerek alıp çiçeklerin saçlı olan bağlarını sağlamlaştırıyor. Topuzunu açıkta bırakan duvan son takası da o ara takılmak üzere olan kız aynadaki görüntüsünün ötesindeki genç adama yarı örtülü bir gülümseyişle bakıyor. Şadan başını çevirmeden kesin bir ifadeyle sesleniyor. Şimdi bitiyor. Bir bukle daha düşürüyor duvan üzerine. Ve bitti. Bitti. Kadınlardan biri büyük çantasının sapına sıkı sıkı sarılmış. Öteki bir kusur ararmışçasına kısıp gözlerini, dudaklarını büzerek bakıyor. Pardösüsünün cebine atıyor elini. Fermuarlı bir cüzdandan ütülenmeden katlanmış çamaşırlara benzeyen paraları çıkartıp avucunda sıkıyor. Kız aynaya eğiliyor. Rüzgarın önündeki şaşkın buluta benzeyen bir bakış delip geçiyor aynayı. Manikürcü duvan kuyruğunu gelinin eline tutuşturacakken vazgeçip hala kapının önünde dikilen damada dönüyor yüzünü. Yaşadığı mutlu şaşkınlıktan sıyrılmaktan korkar adımlarla, tıpkı bir düşün içindeymiş gibi hülyalı bakışları kızın bakışlarıyla kenetlenmiş halde yürüyor genç erkek. Dişleri bembeyaz, saçları pırıl pırıl, gözleri ışıltılarla dolu. Kızın dudakları titriyor üzerine çiğ düşmüş kiraz tanecikleri gibi. İki gencin bakışları belki ilk kez bu kadar yakından buluşuyor. Duvağın ucunu alırken parmakları gelinin parmaklarına değince yüreğinin ağzına geldiğini hissediyor. Müthiş coşku veren, bir o kadar da tüketen bir duygu bu. Az daha unutacaktım diyor yengesi sesinin vanasını aniden açıvermiş gibi. Ötekiler dönüp sorarcasına bakıyorlar yüzüne. Belki de bunca saatten beri kendi sesini ilk kez duymuş olmanın şaşkınlığıyla biraz utangaçça gülüyor yenge ağzını kapatarak. çantasını açıyor, örgüsünün altına sıkışmış bir tutam gelin teli çıkartıp havada tutuyor. Hepsinin yüzünde gelin telinin ışıltısı. Şadam elindeki son iki tokayla kızın şakak kemiğinin hemen üstünde bir noktaya tokalıyor bir demet halindeki gelin telini. Gelinin, damadın, manikürcünün, Şadan'ın, Naci'nin öteki kadının göz bebeklerine binlerce yıldız oluşuyor aynı anda. Duvan tülünü kızın yüzüne dikkatli cindiriyor Şadan. Kız önde, kadınlar onun arkasında, Şadan ve manikürcü kız en arkada mutlu bir grup olarak kapıya yürüyorlar. Avucundaki bükülü parayı Şadan'ın avucuna kaydırıyor kadın. Bir eliyle de Şadan'ın omzunu patpatlıyor. Biraz önceki neşesi bulutlanmış görünen Şadan'ın yanından mırıl mırıl bir şeyler söylenerek boynunu domuzlarından içeri çekip en öne kayıveriyor. Kapı kapanmadan dönüp aynaya bakıyor kız. Son kez. Makyajla maskelenmiş kendi yüzüne. Avuçları ter içinde, genzi kupkuru, bilinçaltının aralanan kapısında gölgeler, gölgeler. Ama aynadaki yüz siliniyor, yerinde o minik saka kuşunun ötüşü yalnızca bir de kocaman bir ekmek bıçağı. Başka hiçbir şey yok. Kapılar kapanıyor. Kolunu bir elin sıktığını ayrımsıyor. Yüreği çarpmaya başlıyor aniden. Dönüp bakıyor yanındaki genç erkeğin pembeleşen yüzüne. Yüreği hop ediyor. Arkalarından birileri alkışlıyor galiba. Çıkıyorlar. Süpürgeyle faraş elinde yerdeki saç kırpıklarını süpürürken bir an duraksayıp kapının hemen üstünde asılı yüzünü saklayan afişe dikiyor gözlerini manikürcü kız. Afişteki kadının kendisi olabileceğini düşünüyor yine. Saçlarının bu kadar uzun, bu kadar parlak, böyle dümdüz olduğu gün yüzünü salondakilere çevireceğini ve o gün bu süpürgeden, bu faraştan, bu önlükten sonsuza dek kurtulmak üzere çerçevesini geride bırakıp kapıdan çıkıp gideceğini düşünüyor. Şadan'ın seslenişi bölüyor teypten yükselen arabesk düşü. Çocuklar, haydi toparlayın şu dağınıklığı. Tutkunun elleri. Ganya'nın dördüncü ayağında 3 ve yukarı yaştaki İngiliz atları, 2100 metrelik çim pistte bir numarayla Tender Club, numarayla Şahbanaz, Akif Bey, 6 numara, 8 numarayla Ayça Kız. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağını piste koşan atlardan ya da atların sırtındaki jokeylerden biriymiş heyecanıyla aktaran televizyon sunucusunun sesi, teypler içinde sürekli bin kahır çeşmesi akıtarak yükselen arabesk parçayı bıçaklarken, üst kattaki avukatın bürosundan gelen beton deliniyora benzeyen matkap gürültüsü de bu senfoniye hırıltılarıyla, homurtularıyla karışıyor. Salondakilerin birbirlerine duyurabilmek amacıyla bağırışmaya dönüşen konuşmaları sonunda toplu bir çığlık oluyor. Sorun seslerin birbirine basitçe eklenmesi değil çünkü. Sesler birbirlerinin ana ve kılcal damarlarından sızarak ilerliyor ve sonuçta patlamalarla niteliksel değişimlere uğruyorlar. Bu inanılmaz gürültü salonda bulunan bütün eşyalar gibi giriş kapısının hemen üstünde, arkası salona dönük duran uzun, kumral saçlı, büyük olasılıkla da bir kadın başına ait olan afişi de etkiliyor mutlaka. Parmaklıklı bir bulut gelip dikiliyor saçların önüne. Ama bu sarı yaldızlı çerçevesiyle görkemli bir tabloyu çağrıştıran afişe biraz da egzotik bir hava katıyor. Kızıl kahverengi bir renk yelpazesi saçlardan birbiri içindeki büyülü gül demetleri gibi kayarak yer yer uçarak geçiyor. Ancak ilk bakışta sakin, kendisiyle barışık, yumuşacık görünen bu bakış her şeyin sonsuza dek böyle kalacağı sözünü vermiyor. Hatta her an saçların hareketleneceği duygusu uyandıran gizemli uyarı ışıltıları çakıp sönüyor saçların kah tepe noktasında, kah saçı gevşekçe bağlayan kurdelede, kah ensesindeki omura dokunan telciklerdi. Sanki her an kurdelenin sıyrılıp inmesiyle hanım hanımcık kimliğinden soyunu verecek ve kendini savrulmaya bırakacak saçlar. İşte o zamanda tablodaki kadın müthiş ağır bir çekimle görünmeyen yüzünü dönecek. Saçları hala uçuşarak, düş gibi bir yumuşaklıkla, yıldızlanarak. Denizin koynunu açışı gibi. Yağmurdan sonra gökyüzünde gök kuşağının akışı gibi. Bir çölün bütün gizlerini apansız ortaya serişi gibi. Saçların çevrelediği o güzel yüz çıkacak ortaya. Bütün gündüzler boyu bağlı olan saçları güneşe, rüzgara, yağmura doyamayan saçları tel tel özgürce uçuşsun diye. Ama bu gürültü. Kurumaya başlıyor afişteki kadının saçları. Uçları çıtır çıtır kırılıyor. Yıldızlar tek tek sönüyor. Bir yaz gecesi gitgide kapatıyor yıldızlarla ışıldayan yüzünü. Geceleri herkes gittikten sonra çerçeveden yavaşça çıkıp saçlarını uçurarak aynalarda dolaşan kadın bu gece belki de hiç kıpırdamayacak yerinden. Hatta bu geceden sonraki gecelerin hiçbirinde yüzünü göstermeyecek. O sırada bütün bu karmaşayı birkaç üst perdeden ezerek hatta yok ederek yayılan dev bir balonun patlamasına benzer haykırış duyuluyor. Televizyonun hemen yanındaki koltuğun örtüleri, yastıkları hareketleniyor. Aradan kara saçları terden sırılsıklam küçük bir çocuk başı, yüzü yalnızca ağlayan bir ağız kalmış haliyle yükselirken her şey, herkes bir anlığına susuyor sanki. Ama fondaki sessizlik uzun sürmüyor. At yarışlarının sunucusu yarışın bu ayağına da noktasını koyuyor. Akif Bey önde bitirdi. Thunder Club göğüs farkıyla. Bir boy mesafeden izleyen Castello üçüncü. Bir uğultu kopuyor tribünlerde. O ana dek tahta sıralarda belli ki birer gerilim yumağı gibi oturan seyirciler fırlıyorlar yerlerinden. Yumak hızla kendini oradan oraya atarak çözülmeye başlıyor. Kollarıyla, kafalarıyla, kaşlarıyla, hele hele gözleriyle ve ağızlarıyla bağırtılarına uyumlu geniş, sert, kaba, keskin, coşkulu hareketlerle duygularını ortaya koyuyor seyirciler. Sanki bütün sonuçları yok sayıp piste fırlayacaklarmış, atları da, jokeyleri de bir tarafa itip yularları ellerinde kendileri koşacaklarmış gibi. Ama aynı heyecan dalgası salonda yansımasını bulamadığından olsa gerek, donmuş bir görüntü olarak ekranda takılıp kalıyor. Hipodromda yaşananlar besbelli ki gözleri dışarı fırlayacak gibi gerilmiş, ağzı görünmez bir perdeye takılıp kalan bir çığlığı orada tutup tutmamak arası kararsız, kendisini ekranın tam da merkez noktasında 5 numaralı Ayça kızın son düzlükte kilitlenip kaldığı noktada hisseden Naci dışında kimseyi ilgilendirmiyor. Elindeki kalın bigudiyi televizyona fırlatacakmış gibi tutuyor Naci. Bir an kendini o tribünlerde ayağa kalkmış, kolunu ileri doğru uzatmış, avazı çıktığı kadar bağıranlardan biri sanmış olmalı. Kahretsin diyor hırıltılı. Ayak topuğunu hırsla yere vuruyor ama yukarıdan aşağı durmaksızın düştüğünü sanıyor. Ayaklarının bir türlü yere basmadığını, bitmeyen bir uçurumu yaşadığını. Gözleri kararıyor. Başını şadına çeviriyor. Aralarındaki her şeyin kopartılıp atılması gereken noktaya gelip dayanmışlar gibi öfkeyle. Ağabeyinin kendisinden tarafa bakmamakta direndiğini düşünüyor. Bir suçluluk belirtisi olarak değerlendirdiği bu bir biçimde tepkisizliğin tepkisi ya da öteki benzetişiyle kaçış, Naci'nin öfkesini kusamadan geri yutmasına neden oluyor. O an bütün kızgınlığını aktarabileceği inanılmaz yoğunlukta damıtılmış iki çift sözcüğe ek olarak gözlerinden fırlatacağı şimşekler yüreğinin başına çöküyor. Başını umutsuzca iki yana sallayarak lanetliyor ağabeyini, şanssızlığını. Manikürcü kızın bakışlarında sinsi, alaycı bir tebessümle uzattığı kulaklıkları müşterisinin kulak kepçelerine geçiriyor. Mükemmel bir çiçek tarhına benzeterek bu güdülediği saçların üzerine örttüğü fileyi iyice geriyor, penslerle tutturuyor. Koyu, gölgeli bir sesle sizin makineyi alalım Maide Hanım diyor mizampli makinesinin kapağını açarken. Bu kez ıslak saçlarını bir sağ yanına bir sol yanına devirip yüzünü hep farklı bir açıdan görebileceği şekilde kendini seyreden müşterisinin koltuğuna yaklaşıyor isteksizce. İçinde gitgide artan sıkıntı yine düz fön. Fatoş Hanım demek düz fön demek bir anlamdı. Yıllardan beri Naci bu kadını bayıltıp saçlarını çılgın bir anjeliye çevirmek istiyor nicedir. Fatoşçuğun ayıldığında nasıl çılgına döneceğini tahmin etmesi hiç güç değil. Bu yüzden de müşterisinin omuzlarından aşağı inen parlak kumral saçlarında yapabileceği tek değişikliğin belki saçları bu kez sağdan değil de soldan ayırmak olabileceğini biliyor. Yasemin dikeldiği koltuk üstünde elleriyle gözlerini ovuşturarak hala ağlıyor. Burnu akan çocuklardan nefret ediyor Naci. Bir de böyle yalnızca edepsizliğinden ağlayanlardan. Çocuğun hiçbir problemi olmadığından, yalnızca ilgi beklediğinden emin çünkü. Oysa kendisinin ilgiye ne kadar çok gereksinimi var. Servet, şuna baksana diyor sesini köşelerinden, içinde esip duran fırtınalardan arıtmaya çalışarak. Ama ötekilerin üstüne eklenecek bir mikronluk sesin, bir milimetre karelik hareketin bile kendisini durduran bütün ipleri, zincirleri koparmasına neden olabileceği uyarısının içinde barındırıyor vurgusu. Tezgahın alt gözünden yeni bir havlu çıkartıp dikkatlice müşterisini saçlarına sarıyor. Hafifçe bastırarak aşağı çekiyor havluyu. Saçların suyu biraz daha alınmalıydı. Servet'e bakıyor yeniden. Bütün hırsını çıkarabileceği bir çift bakış bulmuş gibi de için için bir rahatlama köşeciği. Fazla kremli bırakılmış saçlar. Büyük olasılıkla da yanlış şampuan kullanmış yine. Kesimde Şadan'ın yaptığı hata da hala sırıtıyor. Bunca yıldan sonra hala hata diye geçiriyor içinden Naci. Yarı açık duran çekmeceden kır kayan, kesim tarağının altına sıkışmış biri kalın öteki inceki fırça çıkartıyor. Fön makinesini alıyor tezgahtan. Elinde bir tabanca gibi tuttuğunu düşünüyor. Silahları doğru dürüst tanımaz gerçi. Ama bir silaha benzeyip benzemediğini anlamak için uzman olması gerekmiyor ki. Gülüyor. Sinirli, tike benzer bir gülümseyişle. Tutup doğrultsa silahını, şu an kapıdan giren müşterileri karşılayan Servet'ten başlayıp tüm ötekileri. Servet bir anlığına durup başını çeviriyor. O duraksamada hedefin kendisi olduğunu sanıyor Naci. Apansız bir ateş basıyor varlığını. Öfkesi önünü göremediği bir tırmanışa geçiyor. Karısı neler düşündüğünü anlamış olabilir mi? ama değil. Asıl hedefini bulmuş gibi duruluyor çünkü Servet'in bakışları. Televizyonun yanındaki koltukta dikelmiş elleriyle gözlerini ovuşturarak burnundan sümükleri aka aka hala ağlayan çocuğa şefkat sosu iyi ayarlanmış bir vurgulamayla emir kipiyle ürkütme kipini karıştırarak sesleniyor. Yasemin, yat kızım, biraz daha uyu. Hadi kızım benim, yat. Naci'nin biraz önce ekranda donup kalan at görüntüsü gibi şaşkın ve hınçlı bir öfkede durmaksızın boğulan yüz ifadesi, bıkkın, yorgun bir insanın yüz ifadesine kayıveriyor bu kez. Geri çeviriyor başını. Sanki bütün bedeniyle, ruhuyla kendini bir yerlerden bir yerlere taşır gibi, aynadaki yansımalara görmeden bakıyor. Bunalım zillerinin çalmak üzere olduğunun ayırdığında, Ayça kıza jokeyi Süleyman'a, Akif Bey'e bir dizi sövgü sözcüğü sıralamak için dayanılmaz bir istek. Ama hayır, Ayça kıza kızamaz. Böylesi yeleleri olan bir atla ilgili olumsuz, ters bir şey söyleyemez. İnanılmaz bir parlaklıkta ve kızıl yeleler. Bir tanrıça gibi koşmaya başladı mı yeşil çimenler üzerinde uçuşuyor yeleleri. Güneşin ışık demetleri gibi. Bu yeleler sanki kanat olabilir Ayça kıza. Naci Ayça kıza sahip olmak isterdi. Onun yelelerini taramak, fönlemek, örmek. Kızgınlığı biraz da bu yüzden. Atın tıkanıp kilitlenip kaldığı noktadaki çaresizliğini gördüğü için. İpsiz bir nara atabilir Naci. Pens kavanozlarından birini fırlatarak şu koca aynayı binbir şıngırtıyla yere indirebilir. Hatta ithal malzeme kullandığını herkes görsün diye tezgahın üstüne bıraktığı dolgu jölelerini, ıslak saç jölelerini, hacim köpüğünü, başkaca ne varsa orada verdiği onca parayı hiç acımaz fırlatabilir. Sanki bütün saçları, bıyıkları dökülüyor şu an. Öylesine bıkkın, isteksiz. Bıraktı onu her şey. Üstün üstlük bir de atlar, bir de Ayça kız. Üstelik dördüncü ayağa kadar her şey yolundayken. Tutup favori atın yatması. Ama Naci yarışta bir şike kokusu aldı. Ayça kızı da jokeyinin dizginlediğinden emin. Yoksa onun gibi bir at için peynir ekmek gibiydi bu yarış. Yani olacak iş değil o noktaya gelip de takılıp kalması. Öte yandan Şadan'ın da suçu olduğunu düşünüyor. O karışmasaydı Akif Bey'i çıkartmayacaktı Naci. Listesindeydi. Bir kez daha ağabeyine uzanıyor hınç dolu bakışları. Şadan müşterisinin saçlarını röfle tarağıyla nakış işler gibi incecik demetçikler halinde ayırarak röfle ilacını sürüyor. Başını hiç kaldırmadan, hiç olmadığınca bir dikkat yoğunlaşmasıyla yapıyor bunu. Belki de kardeşinin gözlerine bakmaktan korkuyor. Naci ağabeyinin pembe gömleği, siyah süet yeleği, siyah kadife pantolonuyla otel kapıcılarına benzediğini düşünüyor. Ama insanda bu adam acaba hiç öfkelenmez mi sorusunu uyandıran yavaşlık, sakinlik ve yüzünde eksik olmayan gülücük kırışıklıklarıyla. Sayısal lotoda ya da milli piyangoda tek numarayla büyük ikramiyeyi nasıl kaçırdığını anlatabilir şimdi de. Sırası diye geçiriyor aklından. Naci'ye şu anda iyi gelecek tek şey Rıza'nın meyhanesindeki tek atmak. Bir başına. Hiç kimseyle konuşmadan, hiç kimseye bir şey sormadan, söylemeden. Ne Yasemin, ne Servet, ne Ayça kız, ne jokey Süleyman, ne Akif Bey. Her şey onun için ağırlık yük oluşturur şu an. Kendi dışında her şey onun için fazlalıktır aslında. Hatta zaman zaman kendisi bile kendisine fazla geliyor, dayanamıyor kendisine. Her şeyden nefret ediyor şu an, herkesten ve kendisinden. Oysa daha erken vakit, iki resim, bir fön, bir boya bekliyor. Ayrıca Mahide Hanım da makinede henüz. Kadının saçları arasında dolaşan havanın iyice ısındığını düşünüyor aynı anda. Fön makinesini fırçaya yeni doladığı ince saç demetine tutuyor. Evet evet, her şeyden bıktı. Tek sevgilisi gibi gördüğü saçlardan bile. Saça üç gün eli değmezse boğulacak gibi olan, krizlere giren Naci çok eskilerde kaldı. Kolay değil 35 yıl. Neydi o? Tatile bile çıkamazdı dükkanı bırakıp. Ya da gittiği her yerde eğlenceye gider gibi kuaför dükkanlarını ziyaret ettiği günler. Hele kuaförü adeta yalvaran, bir saç sarı vereyim, fön çekeyim ricaları. Kuaförlük baba mesleği eksik bir tanımlama olur. Başkasını bilmiyor. Bilinçli olarak ilk ne zaman girdi bu dükkandan içeri anımsamıyor zaten. Sanki hep oradaydı. Hatta 40 yıl önce orada doğmuştu. Biraz önce Yasemin'in yattığı gibi mizampli makinesinin yanındaki ikili koltuğa yatırmışlar annesini. Pencereden giren ay ışığı ebenin ellerinde oynaşırken, annesinin çığlıkları kulaklarında insana evrene ilişkin ilk izlenim olarak yankılanırken dünyaya gelivermişti mutlaka. Pedikür yapılan kaplardan birinde yıkamışlardı belki. Doğumu gece yarısına doğru bir saat dolmalıydı. Son müşterinin de gittiği, ortalığın toparlandığı bir saat. Fön makinesiyle mi kurutmuşlardı acaba? O günden bugüne de tüm dünyası bu dükkan. Naci'nin şu anda nefret ettiği yer. Pencerelerden topuyla tüfeğiyle hücum eden gürültüye, makinenin çıkardığı baskın ses, ona da teypte adeta ciyak ciyak ağlayan kadın sesinin tizliği kıvrılarak sokulunca hiçbir şey duyulmaz hale geliyor. Kafası iyice karışıyor. Bilmiyor gerçekten. Birisini, bir şeyi sevmek, hoşlanmak bunca yıldan sonra pek bir şey ifade etmiyor sanki. Oysa pens tutmak, boya arabasını getirip götürmek, yerleri süpürmek ya da çay siparişlerini vermek dışında hiçbir şey yapmasına izin verilmediği günlerde tek düşü fön makinesiyle fırçayı eline alabilmekti. Bir başın kendisine teslim edileceği gün onun yaşamının dönüm noktasını oluşturacaktı. Oluşturmuştu da. Nitekim her geçen gün artan bir tutkuya dönüşmüştü onda saçlar. Özellikle de parlak kızıl, uzun, düz saçlar. Acımsı, buruk bir gülümseyişle düşünüyor bunları. Aynı anda ellerinin parmaklarının arasında deminden beri bir kıl yumağı gibi hareketsiz duran baş ani bir hareketle geriye atıyor kendini. Ah! Aynada buluşuyor gözleri Fatoş Hanım'ın gözleriyle. Fön makinesini geri çekiyor Naci. Eğilip üflüyor biraz önce ısıyı boca ettiği bölgeye. Kadının çizgileri gıdığının altındaki hafif bel vermeye başlamış bölge gibi gevşiyor yeniden. Yeniden aynada kendini seyretmeye koyuluyor. Naciye'ye benzetiyor kadını. İlk saç kesimini yaptığı müşterisi. Gerçekten benziyor Naciye'ye. Yarım gülüşü mü, bakışlarındaki dalgınlık mı, utangaç biri gibi dudağının sırışı mı her neyse belki de hüzüne benzeyen bir şeyler var onu çağrıştıran. Naciye o günlerde daha çocuktu. Kendisinden başka kuaföre de gitmemişti evlenene kadar. Gelinbaşı da Naci'nin elinden çıkmıştı zaten. Yani yıllar akıp gidiyor. Mizampli makinesine göz atıyor o ara. Maide Hanım otoriter öğretmen havalarından sıyrılmış, yardım isteyen bir gariban gibi bakıyor makinenin cam duvarları arkasından. Bir küçük canavarın açık ağzından içeri bir parça et atılmış gibi bir duygu uyanıyor. Naci'nin midesine yakın bir yerlerdi. Makinenin sıcaklığının gitgide arttığını biliyor. Kulak kepçeleri yanmaya başladı bile Maide Hanım'ın. Alnı ateş ateş. Ama makinenin kapağını kaldırmaya cesaret edemez. Kendisi istedi çünkü. Daha kalıcı oluyor böyle diye girdi o cehennemin içine. Öyleyse şikayetçi olamaz. Hem Naci'ye kazık atmak neymiş görsün. Atamayacağını anlasın. Demek ki boyayı başkasına yaptıracak. Föne buraya gelecek. Yok öyle şey. Boya bir kuaförün onurudur. Maide Hanım'ın alt dudağı kıvrılmış, ağlamaya dönük titreyip duruyor. Alnı, ensesi, kulak kepçesi, saçlarının dibi kor parçalarıyla dolu yanıyor. Adeta dağlanıyor. Alnına düşen bir bugüdeyi kimseye hissettirmeden sanki tesadüfi bir hareketle geri itiyor. Pençe pençe kızarmış yüzünden gözyaşları süzüldü süzülecek. Naci kadının saçlarının fön için tam kıvamında olduğunu hissediyor aynı anda. Servet'e sesleniyor. Makinenin ısısını azalt. Maide Hanım'a bakıyor ardından. Rahatlamış, keyifli, güven veren bir gülücükle ve özel bir şey söylüyormuş gibi. Çay içer misiniz? Naci kimseye söylemese de yaşamı boyu güzelleştirmeye uğraştığı kadınlardan aslında nefret etmesi gerektiğini düşünüyor sık sık. Onu kendi olmaya bırakmamışlar çünkü. Her gün şu kapıdan içeri girişte kendini soyunup bir başkasını giyinmekten iğreniyor. Yapaylığının en doğal haliymiş gibi algılanmasındandı. Yalan söylemekten nefret ediyor. Bir pilot olmak isterdi belki. Bir kamyon sürücüsü, tır şoförü, balıkçı. Yaptığı iş ona göre değil. Bir yanılgıydı her şey. Başını alıp bir yerlere gidemeyişi, kıpırdayamayışı yerinden. Hele hele evlenişi, üstüne de çocuk. Yasemin Servet'in çimdikleyerek koyduğu koltukta hala avaz avaz. Dayatmış yüzünü de pencerenin camına. Ters gelişti her şey. Her şey için pişman Naci.